Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her ümmetin bir ruhbanlığı vardır. Benim ümmetimin ruhbanlığı ise Allah yolunda cihad etmektir. Bu hadiste vurgulandığı gibi İslam'da ruhbanlık yoktur ve haramdır. Peki bu hadise ve buna benzer hadislere rağmen bugün bazı insanlar neden dünyadan elini eteğini çekiyorlar? Ümmetin, insanlığın sorunlarını neden terk ediyorlar? Aile, toplum, ümmet, devlet olmaktan neden kaçınıyor? Yalnız başına uzeti ve inzivayı tercih ediyorlar. Toplumu ve zamanı neden kötülüyorlar? Evet, bütün bunları ve benzeri soruları bu videoda cevaplamaya çalışacağız inşallah. Ruhbanlık düşüncesinin kaynağı Batı düşüncesi ve tahrif edilmiş batıl dinlerden geliyor. Batı düşüncesi ve felsefesine göre insan madde ve ruhtan müteşekkil. Maddi yön dünyayı, ruhi yön ise ahireti istiyor. İnsan maddi yönü tercih ederse dünyayı elde eder, devlet adamı olur, zevk ve hazları yaşayabilir. Ancak insan ruhi yönü tercih ederse ahireti elde eder, din adamı olur ve ibadetler ile manevi bir atmosferi yakalayabilir diyorlar. Bu düşünceye göre dünya lezzetlerini isteyenler ruhi yönü terk etmeli, sadece ilme, bilme, akla ve maddeye değer vermeli, ahireti isteyenler ise ruhi yönü güçlendirmek için ibadet etmeli, dünya nimetlerinden uzaklaşmalılar. Maddeye yönelenler ruhi yönü, ruhe yönelenler ise maddi yönü terk etmeli çünkü ikisi birbirine zarar veriyor diyorlar. İşte kısaca izah etmeye çalıştığımız bu anlayıştan dünyayı tercih edenler dinsiz, laik, aklı bilimi ilah edinen, menfaatçi, ahlaksız, seküler bir yığın oluşturdular. Kendilerini ve arkadan gelen insanları helaka sürüklediler. Diğer taraftan ise bu maddeci anlayışa karşı olanlar sadece ruhaniyetçi bir anlayışla aslında onlar da batılı tercih ettiler. Ruhbanlığı yani işleri dünya ve ahiret diye ayırarak ikisini birbirinden uzaklaştıran ve bunlar arasında bir tercih yapmayı tercih eden insanlar aslında iki tane batıldan birisini tercih etmiş oldular. Bu batıl işlere yönelenlerin belki anlayışlarında birçok farklılık var. Bazıları ibadeti ve çilekeşliliği, vücuda zarar vermeyi, bazıları Tanrı'ya olan ibadetlerini pis, belki dünyanın o çekiciliğinden uzak yapmayı, bazıları ise dünyanın bütün maddi lezzetlerinden uzaklaşmayı, bazıları ise bu anlamda daha farklı şeyleri tercih ettiler. Bütün bu farklılıklarına rağmen bu düşüncenin temeli Kur'an ve sünnete göre haramdır ve Allah katında bu yasaklanmıştır. Rabbimiz bununla alakalı şöyle buyuruyor. Sonra bunların izinden peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerini şefkat ve merhametle düzelttik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama bunu da gereğince yapmadılar. Biz de onların iman edenlerin mükafatını verdik. İşlerinden çoğu ise aslında yoldan çıkmış insanlardır. Ayette de ifade edildiği gibi ruhbanlığı insanlar icat etmişlerdi ancak bunu hakkıyla yerine getirememişlerdi. Hatta bu ruhbanlığa yönelen insanlar kadınlara meylederek zinaya düştüler. Daha sonra çarşıları terk ederek çarşılara yönelenler de maalesef dünyaya meylettiler. Alimlerimiz insanlardan uzaklaşmayı ancak insanlara hiçbir faydası dokunmayan insanların yapabileceğini söylüyorlar. İlmiyle, övdüğüyle, amelleriyle, cihadıyla, münkeri nehyetmesiyle insanlara faydalı olan insanların asla insanlardan uzaklaşmasının caiz olmadığını, bu insanların insanlara yakın olmasının, bu noktada yapılan bütün gayretin, fedakarlığın, çabanın aslında o insanı Allah'a yaklaştıracağını ve bunun peygamberlerin, nebi ve resullerin sünnet olduğunu bizlere söylüyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu anlamda insanlarla hep beraber oldu. İnsanların o zarar verici, şiddetli karşı çıkışlarına karşı mücadele etti. İslam çünkü akide ve hayat nizamından müteşekkildir. İslam asla ruhbanlığı kabul etmez. İslam'da ruhbanlık yoktur. Belki bu anlamda züht vardır. Züht, Allah için Allah'ın verdikleriyle yetinebilmek ve Allah'ın verdiklerine kanaat getirebilmek, dünya ile çok meşgul olmamak, dünyanın zevklerini aramamak, Allah'ın istediği hayatı İslam'ın ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiği şekilde elde etmeye çalışmaktır. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu anlamda inzivayı ve uzleti zaman zaman yaşamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri itikafta, Zilhicce'nin ilk 10 gününde ve bazı zamanlarda Rabbine daha fazla yaklaşmak adına ibadete yönelmişti. Ancak toplumdan sürekli bir şekilde asla uzaklaşmamıştı. Aksine o insanların iman etmesi, kamil manada kulluk yapabilmeleri için sürekli onlarla beraber oldu. Onları İslam'a davet etti, iman edenlere nasihat etti, hayatın içindeki bütün işleri şer'i hükümlere nasıl çözebileceklerini onlara gösterdi. Evlendi, evinin işlerini yaptı, komşuluk, akrabalık ilişkileri yaptı, hatta cihad etti. Hayatı insanlarla birlikte iç içe geçti. İnsanlığın tamamı için ömrünü feda etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine öğüt vermesini isteyen bu manada birisine şunları söylüyordu. Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü her şeyin başı Allah'ın korkusudur. Sana cihadı tavsiye ederim. Çünkü İslam'da ruhbanlık cihattır. Sana Allah'ı zikretmeni ve Kur'an okumanı tavsiye ederim. Çünkü senin için Allah'ın rahmetine kazanman ve insanlar arasında hayırla anılman için bu önemlidir, diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sahabelerden 3 genç aralarında sözleşerek, bazısı ben bundan sonra hiç iftar yapmadan oruç tutacağım, birisi ben eşime hiç yaklaşmayacağım, birisi de ben sürekli ibadet edeceğim, gece hiç uyumayacağım dediklerinde, bunu duyan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara şöyle diyordu. Sizin şöyle şöyle söylediğinizi duyuyorum. Bakın, yemin ederim ki ben Allah'a hepinizden çok daha saygılıyım. Bununla birlikte oruç tuttuğum günler de olur, tutmadığım günler de olur. Namaz kılarım ancak uyku doyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse aslında o benden yüz çevirmiştir, diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine bir defasında Peygamber aleyhissalatü vesselam ihtiyar birinin iki gence tutunarak yürüdüğünü görünce bu halin neden böyle olduğunu sordu. Onlar da kendinden yürümeyi o adadı, artık yürümek istemiyor dediklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki bu adamın kendisini azap etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur ve o adama yürümesini emretti. Bu hadislerde de görüldüğü gibi İslam her türlü aşırıcılığı yasaklamıştır. Dinde aşırılık dini amacından saptırmaktır. Zira dinin amacı bütün hurafelerden arınmış bir şekilde Allah'a tertemiz bir şekilde kulluk yapmaktır. Allah'ın elçisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dinde aşırılıktan sakının, çünkü sizden öncekiler dinde aşırı gittiklerinden ötürü helak oldular, buyurmuştur. Bu ayet ve hadislere rağmen Müslümanlardan bir kısmı zühd ve takvayı yanlış anlayarak inzivaya çekildiler ve sorumluluklarını terk ettiler. Maalesef bunu dinin bir emri olarak anladıkları ve bu anlamda böyle bir inanca sahip oldukları için yaptılar ve insanları da buna davet ettiler. Bu anlayış hem ayet ve hadislere aykırı davranmak ve yaşamaktır, hem de İslam ümmetinin gücünün, enerjisinin tam kullanılmaması kafirlere karşı mücadelede Müslümanların zayıflamasına neden olmuştur. Bu yüzden İslam ümmeti Hint felsefesi, Hristiyanlık veya başka bir anlayıştan uzak olarak ruhbanlıktan asla etkilenmeyerek İslam'ın Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşanmasını bizlere emretmektedir. Ruhbanlığımız Allah Azze ve Celle'ye ancak kullukla olabilir. Bunun yolu da Allah yolunda mücadele ve cihad etmektir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir ruhbanlığı vardır. Benim ümmetimin ruhbanlığı ise Allah yolunda cihad etmektir. Müslümanlar Allah-u Teala'ya yaklaşmak istiyorlarsa uzleti asla çekizmezler. Aksine Allah'a yaklaşmaya, Allah için mücadele etmeye çalışırlar. Allah yolunda ellerinden geleni yapar, imkanlar dahilinde mücadele ederler. İnsanlardan uzaklaşmazlar, yalnız kalmayı tercih etmezler. Evet, ibadet için belki yalnız kalabilirler ama bir bütünde ümmetle, insanlıkla beraber olurlar. Tabii bunu söylerken tamamıyla dünyadan eli eteği çekmenin yanlış olduğunu söylerken, dünyaya tamamen meyletmenin de yanlış olduğunu söylüyoruz. Allah Azze ve Celle bu konuda bizleri şu şekilde uyarıyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Kasas suresi 77. ayet-i kerimede Rabbimiz dünya ve ahiret dengesini kurmamızı, dünyayı imar ve inşa ederek ahireti Rabbimizin rızasını elde etmeyi bizlere emretmektedir. Bunun en güzel örneği de Nebi ve Resullerdir, sahabelerdir, havarilerdir. Allah Azze ve Celle inşallah onlara hakkıyla uymayı ve onların yolunda gitmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.